Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönül dostları, Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya ve klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile birlikte evlerinize, gönüllerinize misafir olacağımız İnsan Bu programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun bir aranın ardından Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyelerinden çok değerli bir hocamız, aynı zamanda hem ehli kalem, hem ehli kelam, hem ehli kalp, klinik psikolog Mehmet Dinç Bey tekrar bizlerle birlikteler. Erkam Radyo dinleyenleri, uzunca bir süre Cuma günleri saat 17'de Mehmet Dinç hocamızın önce Süleyman Ragıp Yazıcılar Bey ile mütakiben İdris Topçuoğlu Bey ile yaptığı sohbetlere vakıftır, hatırlayacaksınızdır, özlediğinizi de biliyoruz. İnşallah bu özlemi artık gideriyoruz ve hocamızla İnsan Bu programımıza nerede kalmıştık diyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hayırlı
efendim.
Ramazanlarınız
Hayırlı
olsun.
Hayırlı Ramazanlar.
Bütün Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.
Cümlemize inşallah.
Sağ olun. Sizi sabah programımızda ağırladığımızda da ifade etmiştim. Şahsım, radyom ve dinleyenlerim adına, dinleyenlerimiz adına özledik. Önce onu söyleyelim. Tekrardan yollarımızı kesiştirene, Erkam Radyo stüdyolarında buluşturana sonsuz şükürler olsun Rabbimize. Nasıl geçiyor hocam Ramazan'ınız? Önce oradan başlayalım.
Ramazan başlı başına bir sükunet, bir sekinet hali. Yani şimdi bizim dilimizde çok güzel kelimeler var. Mutluluk üzerine çalışıyor işte psikoloji falan. Ama mutluluk böyle çok tasvip edilen, her zaman olabilecek bir şey değil. Zaten değil. Nitekim psikolojinin mutlulukla ilgili çalışmalarını hemen felsefeciler karşı duran çalışmalar da yaptılar. Çünkü mesele mutluluk meselesi değil. İnsan her daim mutlu olamaz. Bu dünyaya hep böyle mutlu olalım diye gönderilmedik. Ama her daim huzurlu olabilir. Her daim sükunet halinde, sekinet halinde olabilir. Sekinet hali huzurun bir basamak üzeri. Ramazan bu sekinet halini çok fazla gayret göstermeden size lütfediyor. Yani evet. Normalde bu sekinet halini kazanabilmek için, huzurun da üstünde sekinet halini kazanabilmek için insanın gayret etmesi, mücadele etmesi gerekiyor. Özellikle şehir hayatında stresi var, koşturmacası var, o su var, bu su var. Ekstra bir gayret, ekstra bir efor gerektiriyor. Ama Ramazan bir anda lütfediyor size, veriyor. Evet, bol bol böyle evet. Bereketli bir şekilde, cömert bir şekilde sekinet halini veriyor. Hele ki bu dönemde evdeyiz. daha az strese muhatap olabiliriz böyle bir evet. sistem kurarsak. Daha az sıkıntı yaşayabiliriz. Dolayısıyla daha böyle istediğimiz gibi, daha az mazeretimizin olduğu Ramazan programı yapmamak için daha az mazeretimizin olduğu bir Ramazan yaşayabiliriz. O da olursa bu sekinet hali Ramazan boyu evet. devam eder inşallah.
İnşallah. Açlığın en çok yakıştığı zaman Ramazan. Böyle bir tabir okudum ve çok hoşuma gitti hocam. Evet. Yani açlığın insana en çok yakıştığı ve o huzur ve sekinet halini bütün hücrelerinde, zerrelerinde ve fark etmiyor günün hangi saatinde olursa olsun ama hasreten iftara böyle artık sayılı dakikaların kaldığı demlerde o melekleşme provasını iç dünyanızda sanki hissediyorsunuz hocam. Bilmiyorum, farklı bir duygu. Evet. Başka mevsimde bu kadar huzur, bu kadar tabii. sekinet olmuyor. Evet. Halbuki her akşam akşam ezanı okunuyor ama Ramazan'da nasıl oluyor bilmiyorum.
Kesinlikle bir sırrı var. Zamanın sırrı var, mekanın sırrı var. O sırlara aşina olmaya çalışmak lazım. O sırları insanın kalbini açabilmesi lazım. Dolayısıyla Ramazan'ın da böyle bir sırrı var. O sırrı ne kadar keşfedebilirsek o kadar iyi geçecek Ramazan'ımız inşallah. Bu dönemde Halit Fahri Ozansoy diye bir yazarımız vardır.
Evet.
Cumhuriyet tarihinde onun bir yazısını okudum Ramazan'la alakalı. Diyor ki benim çocukluğumda diyor Ramazan diyor herkesin kalbinin pırpır ettiği bir dönemdi diyor. Ve diyor o kadar güzel geçerdi ki diyor Ramazan'ın sonlarına doğru herkesin suratı asılırdı diyor. Gidecek Ramazan diye, ayrılacağız evet, diye. Evet. Seneye görüşebilecek miyiz, görüşemeyecek miyiz bilemediğimiz bir süreç var. Bir de 11 ay bekleyeceğiz yani. Son teravihlerde elveda ey şehir Ramazan ilahileri okunurken diyor herkes ağlardı.
Evet,
diyor.
Evet.
Bayrama girerdik bir sevinçli ama diyor bir yandan da kalbimiz buruk olarak kalırdı. Çünkü Ramazan'dan ayrılmış olurduk diyor. Ramazan'ı bu kadar sahiplenme söz konusuymuş. Ramazan'la bu kadar ilişki kurmak söz konusuymuş. O yüzden bu dönemde insanoğlu kalbini daralttıkça daralttı. Ve bu daralmadan eşya nasibini aldı, zaman nasibini aldı, mekan nasibini aldı, hayvan nasibini aldı, dua nasibini aldı maalesef. Ve insan da nasibini aldı. Neticede kalbimizi o kadar daralttık ki ilk başta eşyayı, tabiatı, hayvanı attık kalbimizden. Sonra zamanı, mekanı attık kalbimizden. Sonra insanları atmaya başladık. Şimdi küçücük, daptaracık bir yerde koyabiliyorsak kaç kişi, 5 kişi, 10 kişi koyuyoruz. Bazıları maalesef onu da koyamıyor. Sadece kendini koyuyor kalbine. O şekilde yaşıyor. Halbuki ideal olan insanın kalbi sınırsızdır. Ve bu sınırsızlığı yakalayabilirse, ne kadar genişletebilirse onu, o kadar genişletsin, zamana da dost olsun. Fethi Gemuhluoğlu'nun dostluk üzerine konuşması var ya, kalbini genişletsin de zamana da dost olsun, Ramazan'la ilişki kurmuş olsun, Ramazan'la bir hukuk geliştirmiş olsun, Ramazan'la bir aşinalığı olsun, Ramazan'la bir muhabbeti olsun, Ramazan'la bizatihi herkesten bağımsız, kendisi şahsi olarak, Ahmet olarak, Mehmet olarak, Ayşe olarak, Fatma olarak bir iletişim, ilişki kurmuş olsun. Ve o ilişkiyi götürmeye, sürdürmeye çalışsın. O ilişkinin hatırını, kıymetini bilsin. O ilişkiyi korumaya, kollamaya çalışsın. O ilişkiyi zenginleştirmeye çalışsın. Mesela biz ilişkilerimizi zenginleştirmek için ne yaparız? Çok basit, temel şeyler var hepimizin bildiği. Bir tanesi istekleri yerine getiririz. Yani bizden dostumuz bir şey isterse onun isteğini yerine getiririz. İkincisi, hediye veririz. Mutlu etmek için, ilişkimiz zenginleşmek için hediyeleşiriz. Üçüncüsü, onu dinleriz. Bize söylediklerini anlamaya, kulak vermeye, gönül vermeye çalışırız. 3 tane temel şeyi yapsak ilişkimiz inanılmaz şekilde kalitelileşir. Ramazan'la alakalı da bu 3 şeyi yapalım. Ramazan bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor.
Bir şeyler vermeye çalışıyor. Tabii.
Bir dinleyelim, bir kulak verelim, bir gönül verelim. Ne diyor bize Ramazan? Bizden ne istiyor, ne bekliyor acaba? Bizden bir ricası var. Kendimiz toparlamamızla alakalı, kendimizi bir sisteme koymamızla alakalı, bedenimizin hapishane olduğunu fark etmemiz, yemeğe içmeye muhtaç olmamamızla alakalı, yeme içme etrafında hayatımızı döndürmememizle alakalı bir şey söylüyor, bir isteği, bir talebi var. O şekilde hayatımızı düzenleyelim istiyor, bir kulak verelim. Hediye getiriyor bize, biz de ona bir hediye verelim. Bir sürü hediyesi var Ramazan'ın bize, cömert cömert dağıtıyor bize. Biz Ramazan'a ne hediye vereceğiz? Özellikle de böyle klasik, her zaman yapmamız gerekenlerin ötesinde ne yapacağız? Mesela oruç tutacağız, o bariz bir şey. O bizim yükümüz, sorumluluğumuz. Onun yerine getireceğiz. İşte teravih kılacağız, tamam. Ama bunun ötesinde benim Ramazan'la özel hukukumu korumak için bu Ramazan, ben Ramazan'a ne hediye vereceğim? Ramazan-ı Şerif'e onun cömertliği karşısında nasıl mukabelede bulunmuş olacağım? Böyle bir dikkatle gözetmek çok faydalı olur diye düşünüyorum. Dostluğumuzun kalitesinin artması anlamında.
Yani Ramazan'ı alıcı bir gözle bakalım diyorsunuz.
Tabii. Çantada keklik bilmeyelim hiçbir şeyi. Yani biz çok şeyi eşimizle ilişkimizle de, çocuğumuzla ilişkimizle de, sağlığımızla ilişkimizle de, vaktimizle ilişkimizle de, belki Allah Teala ile ilişkimizde de her şeyi çantada keklik biliyoruz. Yani sanki böyle olmak zorunda diye. Hiçbir şey böyle olmak zorunda değil. Ramazan bize çok cömert olmak zorunda değil. Ramazan bize sükunet vermek zorunda değil. Biz taliplisi olacağız. Biz peşine koşacağız. Biz kıymetini, değerini bileceğiz.
Belki hocam burada Sahaflar Şeyhi diye matuftur Muzaffer Ozak Efendi'nin çok güzel bir sözünü hatırladım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Lütfen. Diyor ki Muzaffer Efendi, Ramazan'ın kadru kıymetini bil. Çünkü Ramazan çok çabuk geçer. Ramazan seneye yine gelir deme. Giden Ramazan bir daha gelmez. Gelecek Ramazan başka bir Ramazandır. Doğru. Yani Ramazan'ın kadru kıymetini bilmek ve kesinlikle Ramazan'ı öyle hoşnut kılmak, memnun etmek.
Evet. Biz de değişiyoruz.
Tabii hocam.
Yani biz de bu seneki insanla geçen seneki insan değiliz. Seneki insan olmayacağız. Biz değişiyoruz. Ramazan da değişiyor. Bir de Ramazan, her Ramazan'ın kendi hususiyeti var.
Tabii.
Yani 1420 yılının Ramazan'ı başka, 1440 yılının Ramazan'ı başka. O yüzden bu Ramazan geçen seneki Ramazan değil. Ramazanları kendimize dost ve dayanak belirlememiz lazım. Bizi iki cihanda kurtarsın. Bizi İnşallah. İki cihanda muhafaza etsin.
Hele bu yılki Ramazan hocam. Tahmin eder miydik? Geçen seneki Ramazan biterken dua ediyoruz Rabbim bir Ramazan'a daha iliştirsin diye, ama sanki bir Ramazan zorunlu değil, gönüllü itikaftaymışçasına. Evet. Evlerdeyiz hocam.
Evet. Yahu dün şöyle bir şey, tecrübem oldu. Sizle paylaşmak isterim.
Lütfen.
Dört gün evde kaldık ya. Dün mecbur alışveriş için çıkmak zorunda kaldım. Bir garip geldi bana. Böyle bir kalabalık, insanlar haşin, hoyrat bazı insanlar. Kaba davranıyorlar. Böyle hak hukuk gözetmiyorlar. Bir ilginç tepkiler falan. Dedim ki ya evde kalmak ne kadar güzel bir şeymiş. Ne kadar sükunet veren bir şeymiş. Şimdi Ramazan'ı o yüzden minimum stresle geçiriyoruz. Bir de bizim tabii çok güzel anlayışlarımız, kültürümüz, adetlerimiz var. İkram etme üzerine, misafir ağırlama üzerine. Ama ölçüsünü kaçırdığımız, yanlış anladığımız, amacından saptığımız noktalar da olabiliyordu. Bu Ramazan onlardan da kurtulduk. Yani ölçüyü kaçırdığımız, Ramazan boyu gün içerisinde bütün günü yemek hazırlama peşine düştüğümüz, misafir ağırlayacağız diye dertlerden, telaşelerden de arınmış olduk. Bir şey ikram edecekseniz işte ihtiyacı olan insanlara ikram edin, internetten veya kredi kartınızı nereden ikram edecekseniz. Ama evde gerçek Ramazan gündemini kaybedip de başka gündemleri, yemek içmek gündemine kaybolmaktan korunmuş olduk bu Ramazan. Kıymetini bilmek lazım. Hakikaten bir lütuf.
Evet. Gerçek Ramazan gündemini demek ki bu Ramazan daha böyle bir fark edip idrak ediyoruz. Evet. Evlerde geçirdiğimiz zamanlarda. Ama tabii insanız hocam. İnsan hatalarıyla, eksikleriyle, zaaflarıyla. İnsan, Rabbimiz bizleri çok farklı hususiyetlerde yaratmış. Ve şimdi bu diyelim ki dört gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir haftayı geride bıraktık. Evde yaşıyoruz, ailemizle beraberiz. Bazen kardeşler kardeşlere, bazen eşler birbirine tahammül etmekte güçlük yaşayabiliyorlar. Evet, Ramazan ruhumuza bir sükunet, bir huzur hali getiriyor ama kolay bir şey değil. Sürekli aynı ev ortamında, sürekli beraber yaşayan insanların evet birbirini daha yakından tanımak gibi bir fırsatları da var. Ama birden şeyimiz değişti hocam, rutinlerimiz değişti. Evet. Ve iletişim problemleri yaşanmaya başlandı. Bunlara karşın sizin tavsiyeleriniz neler olur?
Şimdi çok doğru, dünyada da benzer karantinalar söz konusu olduğu için dünyadan da ilginç haberler geliyor. İşte bakıyorsunuz Çin'de karantina bittikten sonra boşanma oranları artmış. İnsanlar boşanmışlar. Evet. Niye? Bir arada kalınca bakmışlar ki tanıdığım insan bu değil. Başka bir insan ve ben bununla yaşayamam, tahammül edemem demişler. Fransa'dan, İngiltere'den, Avustralya'dan aile içi şiddetin çok ciddi arttığı yönde haberler geliyor. Allah saklasın. Amin. O yüzden hakikaten evde kalmaktan dolayı zorlanan çok sayıda insan var. Çocuğuyla ilişkisinden dolayı zorlanan, eşiyle ilişkisinden dolayı zorlanan, kardeşleriyle ilişkisi konusunda zorlanan insanlar var. Bu konuda tabii şöyle bir şey diyemeyiz, zorlanmayın diyemeyiz.
Tabii ki.
Zorlanmak olmaz, niye zorlanıyorsunuz, zorlanacak ne var diyemeyiz. Zorlanacak bir şeyler vardır. Herkesin kendi hayat şartları var, herkesin kendi imtihanları var. Dolayısıyla zaten dünya başlı başına her basamağı imtihan bir sistem. O yüzden zorlanmayın sözü hiçbir karşılığı olmayan anlamsız bir söz olur. Zorlanacağız. Ama mesele zorlanmak ya da zorlanmamak değil. Mesele şu, zorlanmak karşısında nasıl tavır alacağız? Nasıl tepki vereceğiz? Bize yakışan ne olacak? Bizim değerlerimiz bize nasıl davranmamızı söylüyor? Bizi nasıl davrandırıyor? Bizi nasıl insanlar haline getiriyor? Bizi nasıl şekillendirmiş? Onları test etme imkanı bu dönem. Şimdi bir zorlanma söz konusu, bir imtihan söz konusu, bir sıkıntı söz konusu. Zaten onlar olduğu zaman terbiye söz konusu olur.
Evet.
Yani potansiyel zorlanmadan ortaya çıkmıyor. Bir potansiyelimiz varsa, bir cevherimiz varsa bu zorlanmayla beraber ortaya çıkacak. O yüzden şu anda zorlanıyoruz, ilişkilerimizde zorlanıyoruz. İki tane tercihimiz var. Bir tanesi zorlanıyorum deyip bağırıp çağırmak. Kırmak,
işin kolayına
dökmek,
kaçmak.
İşin kolayına kaçmak ve buradan ne potansiyel çıkar, ne bizim bir değere sahip olduğumuz ortaya çıkar, ne iddia ettiğimiz fikirlerin, düşüncelerin, değerlerin, inançların adamı olduğumuz ortaya çıkar. Hiçbir şey ortaya çıkmaz, ilişkimiz de bozulur gider. Ya da bir zorlanıyorum, bu zorlanma ile alakalı sağlam nasıl dururumun derdine düşmek lazım. İnancım bana ne söylüyor, değerlerim beni nasıl insan yapıyor, neye tutunarak ayakta kalabilirim, doğru davranırımın muhasebesini yapmak lazım. Tabii ki doğru olan bu dönemde ikincisine yönelik bir çalışma yapmak. Bu noktada 3 tane meseleyi bilmekte fayda var diye.
Nedir hocam onlar?
Düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Bir süreç yaşıyoruz ve bu süreci hep beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim zorlandığımız kadar en az eşimiz de zorlanıyor.
Hakikaten.
Çoluk çocuğumuz da zorlanıyor. Dolayısıyla ben zorlanıyorum bahanesi altında çoluk çocuğa eziyet etmek ya da eşimize eziyet etmek anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü onlar da zorlanıyor. Onlar da zorlanırken onların bize eziyet etmesine nasıl müsaade etmezsek veya hoş görmezsek bizim de onlara eziyet etmemiz için bu dönemde zorlanıyoruz bahanesinin ardına sığınmak uygun değildir. Empati dediğimiz şeyi, yani aynı süreci beraber yaşıyor olduğumuz gerçeğini, onların da aynı imtihandan geçiyor olduğu gerçeğini zihnimize kazımamız lazım. Kendimize hatırlatmamız lazım. Bu birinci mesele. Şimdi büyük bir sıkıntımız var. O da şu. İnsanlar bir süreçte yaşarken o süreçte başkalarının tepkilerine göre hareket edebiliyorlar. Bir, eski tepkilerine göre hareket edebiliyorlar. İki, üçüncü olarak da çok düşünmeden anlık hareket edebiliyorlar.
Fevri, evet.
Fevri hareket edebiliyorlar. Halbuki ideal olan her yaşanan şey yeniden yaşanıyor, özel bir şey. İnsanın oturup kendini ayarlaması lazım. Nasıl tepki vermeliyim? Neye karşı nasıl davranmalıyım? Ya da kendimi nasıl kodlamalıyım? Ben buna şöyle diyorum. İnsan her gün uyandığında yeniden niyetlenmesi lazım nasıl bir insan olacağına dair. Bugün evdeyim, devam ediyor süreç. Evde kalacağım, eşimle çocuğumla beraber kalacağım. Bugün nasıl bir insan olayım diye niyet edecek. Nasıl namazlarımız için niyet ediyoruz, nasıl orucumuz için niyet ediyoruz, günümüz için de niyet edeceğiz. Çünkü günümüzü doğru yaşamak da vazifemiz, günümüz de bir nimetimiz.
Tabii ki.
Onu değerlendirmek için niyet etmemiz lazım. Bizim inancımızda niyet asıldır. Amelin önünden gider. O yüzden niyet olmadan gün yaşanmaz. Ve niyet yaparken de Allah'ım bundan sonra kılacağım bütün namazları niyet ediyorum gibi niyet olmaz. Her birine ayrı niyet etmemiz lazım. Her günümüze ayrı niyet etmemiz lazım. Dememiz lazım ki Allah'ım ben bugün sabah kalktık uyandık
evet.
Bismillah. Bugün şöyle bir insan olmaya niyet ediyorum. Evdeyim, çoluk çocuğumla beraberim. Zorlanacağım şeyler olabilir ama sabırlı bir insan olmaya niyet ediyorum. Anlayışlı bir insan olmaya niyet ediyorum. Tahammüllü bir insan olmaya niyet ediyorum. Yardımcı olmaya çalışan, çocuklarına vakit ayıran bir insan olmaya niyet ediyorum. Bunları niyet etmemiz günümüzü değiştirir.
Kesin.
Niyet eden insanla niyet etmeyen insan arasında gün değerlendirme anlamında %100 fark oluşur. O yüzden niyet etmemiz bu anlamda işimizi çok kolaylaştıracak. İkinci olarak, hiçbir yanlış hareketin bahanesi olmaz.
Hiçbir yanlış hareketin bahanesi olmaz.
Kabalığın bahanesi olmaz. Hoyratlığın bahanesi olmaz. Kötülüğün bahanesi olmaz. Affınıza sunuyorum, terbiyesizliğin bahanesi olmaz. Dolayısıyla ben hunharca çocuklarıma bağırıyorum. Hoyratça işimin kalbini kırıyorum. Ama çok sinirliyim, oruç tutuyorum falan. Böyle bahane olmaz.
Ne güzel söylüyorsun.
Kötülüğün bahanesi olmaz. O yüzden bahane bulmamaya çalışalım yaptığımız yanlışlar için.
Hele oruç gibi ulvi bir ibadeti de öfkemize, sinirimize alet etmek.
Ya. Tam terbiye olacağımız zaman, tam sakin olacağımız zaman, tam kendimizi kontrol edeceğimiz zaman onu bahane edip tam tersi anlarsak nasıl anlamışız biz bu dersi yani. O yüzden ikinci olarak şunu bilmemiz lazım. Yanlış yapmak için hiçbir bahanemiz yok. Yanlış yapmak için bahane aramayalım, aklımızı, mantığımızı kullanmaya çalışmayalım. Asla yanlış yapmamaya gayret edeceğiz. Yanlış yapmaya çalışırsak da bir şekilde telafi edeceğiz, tolere edeceğiz diye düşünmemiz lazım. Öbür türlü bu sürecin altından salimen kalkamayız.
Hocam sözünüzü bağla kesiyorum. Hani bu yanlış yaptık, hata yaptık ve sonra bu yanlışın, hatanın farkına vardık ve bunu telafi etmek, tolere etmek için de bir jest yapacağız, bir hareket ortaya koyacağız. Fakat zaman zaman gözlemlediğim bir şey, burada en temel problemlerden biri üslup hatası oluyor.
Çok tabii.
O üslubu tabii. Bir türlü ayarlayamıyoruz, tutturamıyoruz. Hatta güzel bir şey söyleyelim derken dahi o ne yazık ki o üslubu tam oturtamadığımızda sıkıntı meydana geliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz?
Kesinlikle
üslubun
öyle.
Bu konudaki önemine.
Üslup ezbere kullanılıyor. Kopya kullanılıyor. Ya özür diledik ya işte falan diyorlar. Ya tamam da mesele özür dilemek değil. Mesele bir kalp kırılması. Kalp kırılmasıyla alakalı nedameti insan ishar etsin. Pişmanlığını göstermiş olsun. Özür dilerim demese de olur. Mesele söz değil orada. Mesele duruş, mesele davranış, mesele hissiyat. O yüzden bir kalp kırdık ve bununla alakalı ciddi bir pişmanlığımız varsa onu gösterecek, telafi edecek, sadece göstermek değil, telafi edecek bir davranışta bulunmak lazım. İnsanoğlunun iletişim becerileriyle alakalı yapılan araştırmaların bize çok net söylediği bir şey var. Hepimizin bildiği bir şey. Söylenen sözün etkisi mimiğin etkisinden az, mimiğin etkisi duygunun etkisinden az.
Hocam bunun bir kez daha altını çizelim. Çok enteresanmış.
Söylenen sözün etkisi mimiğin, vücut dilinin etkisinden daha az. Yani o sözü söylerken ki vücut diliniz söylediğiniz sözden çok daha tesirli. Evet. Vücut dilinin etkisi de duygudan daha az. Yani ne kadar tiyatro yaparsanız yapın, kalpte hissetmiyorsanız, biz kalpten kalbe bir yol olduğuna inanan insanların kültürü içindeyiz. Dolayısıyla kalpten kalbe yol var. Duygu yoksa davranış ne kadar güzel olursa olsun, işte sözler ne kadar cilalı olursa olsun, beden dili ne kadar tiyatral olursa olsun tesir etmez, kabul edilmez. O yüzden kalpten bir pişmanlık olacak. Biz buna ne diyoruz? Samimiyet diyoruz. Samimi bir şekilde insanın pişman olması, telafi etmesi lazım. Samimi bir şekilde insan pişman olsun yaptığı yanlıştan dolayı, eşine hiçbir şey söylemesin, gitsin sarılsın, tesir eder.
Anlaşılır.
Anlaşılır efendim. Yani tiyatroya gerek yok, büyük evet. sözler etmeye gerek yok. Samimi bir şekilde pişman olsun, sarılsın yeter. Çocuğuna sarılsın, pişman olsun yeter. Çünkü duygu geçiyor, kalpten geçiyor.
Tabii. İbrahim Tenekeci Bey'in çok güzel bir sözü var. Kalbe dokunmayan her şey eksik kalır der.
Aynen öyle, kesinlikle öyle. Biz kalp insanıyız.
Öyle yani, hocam.
İnsanı insan yapan kalbidir. Yoksa sistem anlamında aynı sistem bitkide de var. Baktığımızda böcekte de var, kuşta da var. Bazı sistemler onların insandan da güzel yani. Olağanüstü sistemleri var. Koku alma duyuları insandan mükemmel, görme duyuları insandan mükemmel hayvanlar var.
Tabii.
O yüzden mesele görme, duyma, hareket etme değil. Mesele hissetme. Mesele kalbi çalıştırma meselesi, kalbi büyütme meselesi, kalbi terbiye etme meselesi. O yüzden ikinci olarak dikkat etmemiz gereken, bu dönemde işimize yarayacak en önemli şeylerden bir tanesi, yanlışlarımız için bahane bulmayalım. Yanlış yapmaya bahanemiz yok. Yanlış yapmamaya gayret edelim. Yanlış yaptıysak bir şekilde, kem söz ettiysek, kem bir şekilde davrandıysak hemen telafi etmeye, özür dileme yoluna gitmeye gayret edelim. Üçüncü olarak çokça yine aklımızda tutmamız gereken konulardan bir tanesi şu. Bugünler geçecek. Geçecek. Allah'ın izniyle, Allah ömür versin, geçecek. Duruşumuz kalacak. Dolayısıyla biz çocuklarımıza bu duruşumuzu miras olarak bırakacağız. Çocuklar bu günleri hatırlamayacaklar veya öyle böyle hatırlayacak. Yani öyle bir gün geçmişti ama duruşumuzu hatırlayacak. Bugünle alakalı işte mesela şu anda 40 gün oldu karantinada evet. kalalı. 40 gün kalmıştık, her gün teker teker hatırlamayacak. Karantina günleri diye dosyalayacak, zihninde koyacak.
Ama
bizim duruşumuzu ayrı ayrı etiketleyip koyacak. Babamın sinirli hali, babamın sabırsız hali, babamın tahammülsüz hali, annemin bencil hali, annemin öfkeli hali vesaire diye teker teker ayrı ayrı duruşumuzu kodlayacaklar. Duruşumuzu kodladıktan sonra da bir, bize karşı duruşları bizim duruşumuz şeklinde olacak. İkincisi, onu miras olarak alıp kendi hayatlarında da uygulayacaklar. Yani hayatı böyle kodlayacaklar. Çünkü çocuklar hayatı büyük oranda, özellikle ilk yaşlarda anne babadan öğreniyorlar. Yani doğarken hayatta şöyle davranılır, böyle öfkelenir falan diye bir yazılımları yok. Bakıyorlar, gözlüyorlar, taklit ediyorlar. Sonra içselleştirip davranışa dönüştürüyorlar. O yüzden çocuklarımıza iyi bir miras bırakmak istiyorsak bu dönemde nasıl davrandığımız çok önemli. Çocuğa bir tek mal mülk han hamam bırakılmaz. Çocuğa duruş bırakılır, davranış bırakılır, değer bırakılır, ahlak bırakılır. O yüzden biz çocuğumuza iyi bir ahlak bırakmak istiyorsak, süper baskılı kitaplar okutarak, okuyarak, okuması için zorlayarak çocuklarımıza güzel bir ahlak bırakmayız. O ahlakı davranışa dönüştürerek bırakırız. Ve o ahlakla alakalı da esasında olağanüstü şeyler bilmeye gerek yok. Yani 2-3 tane ahlaki değeri çok iyice sindirmek bize kifayet edecek. Baktığımızda işte mesela benim çok dikkatimi çeken bir gerçek vardır. Hazreti Ebubekir Efendimiz, bütün Müslümanların asırlar boyunca bildiği, hayran olduğu insan, herkesin ortak olarak onunla bildiği iki tane çok bariz özellik var.
Nedir efendim onlar?
Cömertliği, sadakati. Hazreti Ebubekir'den dediği üçüncü bir şey çok akla gelmiyor. Ama herkes sadakatine hayran. O inanılmaz öne çıkmış. Öbür değerleri yok muymuş? Varmış. Ama bu bir değeri o kadar mümeyyiz vasfı haline gelmiş ki, o kadar onunla özdeşleşmiş ki, Hazreti Ebubekir deyince bütün dünya asırlar boyunca sadakati biliyor. Hazreti Ömer dediğimizde adaleti biliyor. Hazreti Ali dediğimizde ilmi biliyor. Hazreti Osman dediğimizde hayayı biliyor. Dolayısıyla o kadar özdeşleştirmişler, o kadar özdeşleşmişler ki iki tane değerle özdeşleşmişler. Öteki değerler var ama bunları çok ciddi olarak kuşanmışlar. Her sözlerine, her konuşmalarına, her davranışlarına yansımış, tesir etmiş. O yüzden bu Ramazan'la alakalı mesela dedik ya, Ramazan'a bir hediye verelim, bu Ramazan farklı olsun diye. Belki bu Ramazan özellikle bu dönemlerden geçerken şunu bir düşünmemizde fayda var. Benim mümeyyiz vasfım, değerim ne olacak? Hangi değerle bilineceğim? Ben bu dünyadan gittiğimde eşim, çocuğum, dostum benimle alakalı ortak olarak hangi değere sığınacaklar, hangi değeri hatırlayacaklar? Hepsinin aklına gelen ortak değerim ne olacak? Ben bununla nasıl özdeşleşebilirim? Nasıl bunu yatırım yapabilirim? Buna yatırım yapabilirim? Nasıl her halimde bunu gösterebilirimin peşine düşmemiz çok çok iyi olur. Çünkü ben böyle yaşım ilerledikçe şunu görüyorum. İnsanın olağanüstü fazla sayıda bilgiye ihtiyacı yok doğru yaşamak için. Az sayıda doğru bilgiye tutunması, dayanması, sindirmesi, özümsemesi yeterli.
Anlamlı bir hayat için.
Anlamlı bir hayat için. Monte Cristo Conto diye çok güzel bir kitap vardır. Batı klasikleri arasında orada bir bilge var. Diyor ki adam çok böyle bilen, sindirmiş bir adam. İnsanın diyor bu dünyada 20 tane seçilmiş kitabı tekrar tekrar okuması kifayet eder diyor doğru yaşaması için diyor.
Amin.
Yani on binlerce cilt, yüzlerce cilt kitap değil, haber değil. Bilgi değil. 20 tane iyi seçilmiş kitap yeter diyor. Biz bir tane seçilmiş kitabımız var çok şükür, hediyemiz, lütfumuz. O yeter diyoruz. Ama mesele şu, işte yüzlerce değere sahibim diye iddialarda bulunmak değil. Bir tane değere baştan aşağı tutunmak. Her yerde onun gözükmesi. Her yerde onun izlerinin, tesirlerinin fark edilmesi yeter. Herkes de farklı seyredebilir bu. Ama bir taneye muhakkak sarılmamız lazım. Zaten şöyle bir şey vardır, değerlerde birbirlerini çekerler. Yani sabırlı bir insan kabalık yapamaz. Nezaketi de beraberinde getirir. Tahammülü de beraberinde getirir. Gayreti de beraberinde getirir. Bir sürü güzelliği beraberinde getirir. Cömert bir insan bencil olamaz. Olamaz ya, adam cömert yani bencil nasıl olacak? Bir değere sahip olduk mu zaten beraberinde bir sürü değer otomatik olarak gelecek. O yüzden bir değere, iki değere, üç değere sarılalım, hususen sarılalım, anlamaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım, talim tedris edelim. Yani onu da çantada keklik görmeyelim. Sabır, ben zaten biliyorum sabır ne demek değil. Sabır kelimesi nereden geliyor, ne anlama geliyor, nerede, kelime kökeni neymiş, nerede karşılık bulmuş, farklı dillerde nasılmış, Peygamber Efendimiz nasıl sabretmiş, büyüklerimiz nasıl sabretmiş, sabırla alakalı atasözlerimiz neler, sabırla alakalı hikayelerimiz neler, sabırla alakalı şarkımız var mı? Bunlara bakıp insanın kendini sabırla alakalı, şayet kendini o değeri seçtiyse beslemesi lazım, sabırla alakalı bir talimden, terbiyeden geçmesi lazım. Başka bir değer seçtiyse onunla alakalı talim, terbiyeden geçmesi lazım ama
adeta o değerde bir derinleşme
kesinlikle öyle
ihtiyacını duymak gerekiyor.
Evet, yüzeysel olarak sahip olduk iddiası yetmiyor. Ne oluyor? O zaman işte insan ahlakını terbiye edememiş oluyor. Tekrar eski ezberlerine dönüyor veya hakim olan davranışlara dönüyor. Yani bakıyorsunuz adam camide harikulade bir insan, işte ön safa geçsin diye şey yapıyor, ikramda bulunuyor. Ondan sonra milletin ayakkabısını çeviriyor, tesbihi katlayıp veriyor falan, atmıyor, dikkat ediyor falan. Harikulade dikkatli bir adam caminin bahçesine çıkıyor, bağırıyor birine. Veya arabaya biniyor, birisini solluyor veya işte sıkıştırıyor falan. Ne oldu, sen demin terbiyeli adamdın, ahlaklı adamdın, kalp kırmamaya çalışan adamdın. Ne oldu? Ezber bozuldu. Niye? Sindirmemiş. Çalışmamış buna. Çalışmamış buna. O yüzden çalışmamız lazım, sindirmemiz lazım. Değerlerle özümsemeye gayret etmemiz, eşleştirmemiz lazım kendimizi. Bu Ramazan'ın hediyesi bize bu olsun, bizim Ramazan'a hediyemiz bu olsun. Bu dönemden daha güzel bir insan olarak çıkmaya gayret edelim. Çünkü her geçen Ramazan gidiyor gelmemek üzerine. ve bizim daha ne kadar Ramazan göreceğimiz belli değil, ne zaman öleceğimiz belli değil. Olmadan ölmeyelim. Olalım, olmaya gayret edelim. Bu dünya olmaya çalışmamız evet. için, olma yolunda olmamız için bir fırsattır. Olma yolunda olmadan ölmeyelim, yazık olur ömrümüze.
Ne güzel söylediniz. İsmail Lütfü Çakan hocamızın buradan çokça selamı olsun. Altınoluk dergisine uzun yıllar önce kaleme aldığı bir yazının başlığı böyle zihnime kazınmıştır. Bu Ramazan değilse hangi Ramazan? Tabii. Bu Ramazan evet. değilse diye başlayıp devam ederdim. Şair Sait Yavuz'un da hocam çok güzel bir mısra vardır. Nasıl girsin cennete bir gönle giremeyen der.
Selam olsun
çok
ona.
Çok selam olsun Sait abi.
Burkina Faso'da.
Evet dönmüş ama.
Öyle mi?
Dönmüşüm de artık Türkiye'de. Ha, geçenlerde Twitter'dan yazıştık.
Tamam.
İnşallah radyoya da bekliyoruz i̇nşallah, dedim. Şimdilerde inşallah. Türkiye'deymiş. Çok selam olsun. İnşallah bu Ramazan bu kıymetli tavsiyeleriniz ve hatırlatmalarınız ölçüsünde, çerçevesinde hem gönüller alacağımız, gönüller yapacağımız, i̇nşallah. Gönüllere girip gönülden Allah razı olsun dualarına da muhatap olacağımız bir Ramazan olur. Ama bunun için ne dediniz efendim? Önce niyet edeceğiz.
Tabii.
Hiçbir yanlışımızın, hiçbir yanlış hareketimizin bahanesi olmadığını, olmayacağını bileceğiz. Ve çocuklarımıza bu günlerde, bu günler geçecek, gidecek, bitecek dediniz ya, geriye bir duruş, davranış, değer, ahlak ne bıraktık buna bakacağız. Ve benim mümeyyiz vasfım ne olacak sorusuna derinlemesine cevap arayacağız. Lütfü Ersan Bey diyor ya bir yazısında, bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz ama yarın sabah dünya yeni bir güne uyandığı zaman bizim eksikliğimizi duyacak mı?
Ya.
Duyacak mı? Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim efendim.
Tekrardan hayırlı olsun insan bu programımız.
Çok sağ olun var olun.
Ramazan-ı Şerif'iniz de bir kez daha mübarek olsun. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyelerinden klinik psikolog Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikte yeni başlayan İnsan Bu programımızın ilk bölümünde huzurlarınızdaydık. İlk İnsan Bu programıyla evlerinize, gönüllerinize misafir olduk. Programımıza, programlarımıza göstermiş olduğunuz alaka için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hayırlı olsun diyoruz İnsan Bu programı. Sizler adına bir kez daha Mehmet Dinç Bey'e çok teşekkür ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kulağınız bizde olsun. Hoşça kalın.